Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyor. Radyonuzun başına Erkam Radyo'ya hoş geldiniz diyoruz. Evet, her hafta medeniyetimizin bir güzelliğini sizlerle paylaşıyoruz. Geçen hafta dil, şiir, edebiyat üzerine bir söyleşi, sohbet gerçekleştirmiştik. Yine bu hafta medeniyetimizin çok önemli, belki de merkezinde bulunan bir değerini, dil değerinin bir başka boyutunu sizlerle paylaşacağız. Arapça üzerine konuşacağız. Bir medeniyet değeri, dili olarak Arapçanın önemi, geçmişi ve günümüze yansımaları konusunda bilgi almak üzere iki değerli misafirimiz var bizimle bu sohbeti gerçekleştirecek. İkisi de eğitimci değerli hocalarımız Kazım Ağacakaya ve Adem Varıcı. Önce Kazım hocamızı sizlere takdim ederek, tanıtarak sohbetimize başlayalım. Kazım Ağacakaya kimdir diyelim.
Evet, ben Erkam Radyo dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Bu programın hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Kazım Ağacakaya, 1963 Kayseri doğumluyum. Kayseri İmam Hatip Lisesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde Kelam Anabilim dalında da yüksek lisans yaptım.
Evet.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Arapça bölüm başkanıyım.
Mesleğin içinden
evet,
geliyorsunuz.
Evet, mesleğin içerisindeyiz. Ne güzel. Yaklaşık 40 yıldır Arapçayla.
Evet, Allah kolaylıklar versin diyelim. Evet, Adem Hocam sizi de lütfen tanıyalım. Hoş geldiniz siz de.
Teşekkür ederim. Ben öncelikle bu program vesilesiyle bize bu imkanı sunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca da radyoları üzerinden bizleri dinleyen Erkam Radyosu izleyicilerine de buradan selam ediyorum. Ben de Orduluyum. Aslen 1968 doğumluyum. Ordu Aybastı İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1988 yılında Suudi Arabistan Üniversitesi'yi okumak üzere gittim.
Evet.
1996 yılında oradan üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. Ankara'da yüksek lisansımı yaptım. İslam Kur'an tefsiri üzerine. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam tarihi alanında doktora yapmaya devam ediyorum. İlmin ve öğrenmenin yaşı yoktur şeyiyle. Yani 50'ye yaklaşan ömrümüze rağmen doktora eğitimine devam etmeye çalışıyoruz.
Allah kolaylıklar versin diyelim. Olsun. Şimdi tabii az önce dediniz ki eğitimimin bir kısmını ben Suudi Arabistan'da geçirdim. Şimdi Arabistan deyince Arap Yarımadası Arapçanın merkezi.
Eyvallah.
Değil mi? Çıktığı, ortaya çıktığı bir vaha olarak karşımızda duruyor. Önce bu Arapça bir dil olarak şöyle kısa bir geçmişinden bahsetmek istersek, bu Arapçanın kadim geçmişi, tarihi nerelere kadar dayanır ki insanların sanırım en eski dillerinden bir tanesi olsa gerek. İşte aklımıza ne geliyor yaşayan diller içerisinde kadim geçmiş olan bir Çince var herhalde değil mi? Bir işte Yunanca
belki,
var.
Belki İbranice.
İbranice var. Ama bir de onun yanında Arapça var.
Evet.
Değil mi?
Bildiğiniz üzere Arapça Arapların dili olması hasebiyle Arapça adıyla anılıyor. Birçok insan belki de biraz da düşünmeden sanki Kur'an-ı Kerim'le var olmuş bir dil gibi algılar. Halbuki Arapça Kur'an-ı Kerim'den önce, Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden önce de Arapların konuştuğu bir dil olarak
ve çok güçlü bir dil.
Elbette.
Yani
Kur'an-ı Kerim Arapça, ya Arapların dili ile nazil olunca tabii ki kıymetini kazandı Arapça dili.
Evet.
Yani Arapçaya kıymet katan aslında vahyin dili olması hasebiyle vahyin dili
Arapça
olması.
Vahiy ile şeref buldu diyelim.
Aynen öyle. Arapça vahiy ile şeref buldu. Yani birçok birçoğumuzun malumudur. Arapça Kur'an-ı Kerim'in indiği, nazil olduğu dönemde zirve dönemini yaşıyor idi. Şairlerinin ulaştığı seviye itibariyle, edebiyatta ulaştıkları seviye itibariyle özellikle. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de zaten edebi yönü ön plana çıkan, edebi yönü mucizevi bir edebi yöne sahip olan bir tarafı vardı.
Bir de bu yönüyle Arapçaya, o dönemin şiirine, edebiyatına meydan okuyan bir yanı da var değil mi? Yani
elbette.
Yani sıradan bir dil olarak gelmemiş, en güçlü insanlık tarihindeki o çağdaki en güçlü evet. dil olan Arapça olarak gelmesinin belki de bir hikmeti o dile, o dilin kendi içindeki güçlülüğüne vahyin bir meydan okuyuşu da söz konusu tabii, diyebilir miyiz?
Tabii yani cahiliye şairleri edebiyatta ulaştıkları üstün yüksek seviyeye rağmen gayrimüslim olmaları yani Müslüman olmamış olmaları hasebiyle Hanif dine mensup olmamış olmaları hasebiyle Kur'an-ı Kerim onlara meydan okumuştur. Çünkü yani tamam kendinizi bu kadar güçlü hissedebilirsiniz. Ama hadi bakalım bir ayette, benzeri bir ayette siz getirin anlamındaki ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. Dolayısıyla dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim Arap şairlerinin ulaştığı o yüksek edebi seviyeyi bir nevi meydan okumuştur mucizevi tarafıyla.
Evet. Evet. Kazım Hocam siz bu konuda neler söylersiniz?
Evet. Vahyin dili olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 15 yaklaşık 16 ayette bizzatihi inna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen
vurgu var orada Arapça.
Kur'anen Arabiyyen lafzı böyle terkip şeklinde gelir. Bu da Kur'an'ın Arapça indirilmesi. Yani son vahiy, ilahi kitap, Kur'an Arapça ile indirilmesi buna vurgu yapar. Dilin bizzatihi kendinde semantiğinde bir zenginlik var. Kavramlarında, kelimelerinde içerdiği anlam itibariyle bir kavram var. Şimdi tabii ki Kur'an'la birlikte dilde de bir canlanma meydana geliyor. Araplar İslam öncesinde yevmin kelimesini normal bir şekilde kullanırken yevm. Fakat yevmül ahira dendiği zaman bir titreme meydana geliyor. Evet. Yani içerdiği, ona yüklediği manevi bir anlam var. Yani bir Kur'an'ın bu kelimelere yüklediği bir canlılık var.
O zaman şunu diyebilir miyiz? Kur'an aynı zamanda o dönemin Arapçasına çok ciddi katkıları, zenginliği olan bir artıda da bulunuyor değil mi? Bir faydası olmuş
yani
oluyor.
Yani dilin daha canlı hale gelmesi, dilin daha evrensel bir hale gelmesine katkı sağlıyor Kur'an.
Sayesinde.
Bu noktada Kur'an sayesinde, vahiy sayesinde. Tabii Arapçanın bizatihi kendi içerisinde zenginliği, kabilelerin kullandığı birçok lehçeler var.
Evet.
Zaten Kur'an-ı Kerim de Kureyş lehçesi üzerine iniyor. Tabii ki Kureyş lehçesi üzerinde toplanıyor. Yani bütün mushaflar Kur'an Kureyş lehçesi üzerinde. Bu da bize gösteriyor ki yani 1400 yıldır kullanılan kelimeler günümüzde de aynen kullanılmaya devam ediyor. Bu da geçmiş kültürle yani günümüz arasında bir bağ kurulmasını sağlıyor. Ve bir geleneğin, bir kadim bir kültürün oluşmasına da katkı sağlıyor böylece. Dolayısıyla bugün İngilizce'de veya Batı dillerinde birçok Kur'an-ı yani Arapçanın içerisine girmiş kelimeler görüyoruz.
Evet.
Yani bugün medicine diye kullanılan kelimenin aslına baktığımız zaman Medisina şeklinde. Yani Sina, İbn Sina'nın tıbbından alınarak med yardım istemek, destek istemek yani medicine şeklinde geliyor. Bugün Avrupa kelimesinin aslına baktığımız zaman da el gurup şeklinde bunların da Arapçadan
aktarıldığı
köklerine baktığımız zaman yani bunu kullanılır.
Bu Endülüs kanalı mıdır?
Endülüs daha çok kanalıyla oradan birlikte zaten bugün Avrupa'yı büyük oranda Endülüs medeniyeti, İslam medeniyeti etkilemiştir. Zaten orada
ama çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani şu anda İngilizce bazı kavramların kökeninde ve geçmişinde evet, Arapçanın ciddi bir etkisi var.
Refuz kelimesine baktığımız zaman mesela rafaza kökünden refuz kelimesini İngilizce'de de bunun kullanıldığını görürüz. Yani dil Arapça bizatihi çok etkilemiştir. Yani Kur'an'la birlikte, vahiyle birlikte bir de bu dilin farklı bir özelliği var. Yani bazı harfler vardır ki diğer dillerde kullanılmayan harfler vardır. Aynı zamanda İrab dediğimiz bir olay var mesela okunuş vecihleri mesela Kur'an. Unzilel Kur'anu ala sebat-ı ahruf deniyor mesela. Kur'an kıraatler var. Kıraatlerde evet, de farklı kıraatli okuma biçimleri var. Farklı anlamlara, yorumlara gelebilecek şekilde. Bir de kelimenin içerdiği anlam çok önemli. Arapçada bir kelime, yani bir darabe kelimesini aldığınız zaman, işte darabtu fil arz, yeryüzünde yolculuğa çıktım. İşte darabe kelimesi, mudarebe dediğiniz zaman bir akitleşme, karşılıklı ticari akit. Yani içerdiği kelimesinden...
Bir kelimeden mesela, hareketle birçok kavramı, anlam, olayı, durumu siz ifade edebiliyorsunuz. Bu kadar zengin bir yapısı var.
Muradifleri çok. Ondan sonra muradif kelimesi, celesesi, kaadesi, sekenesi, kamesi, kelimelerin her kelime bir anlam ifade ediyor. Evet. Yani zenginlik itibariyle binlerce kelimeyi ihtiva etmektedir. Yani bir nevi bir okyanus gibi bir dil.
Evet.
Kur'an'ın dili olması hasebiyle de canlılığını daha da korumuştur.
Teşekkür ediyorum. Adem Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi siz aynı zamanda tefsir çalışmaları da yapıyorsunuz. Bizim Türkçemizde Kur'an'la ilişkili olan yapılan tefsirdir, mealdir, tercemedir çalışmalar var. Şimdi az önce Kazım Hocam'ın söylediği tarzda o zengin dil yapısı, muradif kavramların oluşu haliyle o dilin ve o dilin anlattığı vahyin aktarımı konusunda, değil mi? Eğer sizin araçlarınız, kelimeleriniz, kendi dilinizdeki kelimeleriniz kısırlaşmışsa, daraltılmışsa, siz haliyle onu ifade edecek kelimeleriniz yoksa burada bir zorlanıyorsunuz, değil mi?
Evet,
bu konuda ne dersiniz? Yani Türkçe bir meal, bir terceme yapmanın önündeki zorluklar olsa gerek. Birebir motobot, kelime kelime Kur'an'ı tercüme etmenin belki de imkansızlığı üzerinde duruyoruz. Değil mi hocam?
Doğru söylüyorsunuz. Türkler aslında İslam'ı kabullerinden itibaren
çok sıcak bir temas da var.
Kesinlikle.
Arapçayla.
Bu ilk şeyle başlıyor. Çin-Arap Savaşı diye bir
Talas Savaşı.
Talas Savaşı'nda Türkler Araplara destek oluyorlar, Çinlere karşı.
Evet.
Burada Araplarla olan ilişki
sıcak
dolayısıyla,
temas dolayısıyla
İslam'la tanışıyorlar. Ta o tarihlerden itibaren Türkler Arap kültürüne yakınlaşıyorlar ve Arapçayı da dillerinde kullanmaya başlıyorlar. İşte Osmanlı'da
ama kendi
malum,
kültürleriyle harmanlayarak herhalde birebir Arapçadan olduğu gibi o kelimeyi almıyor. Ama ne yapıyor? Kendi ağız yapısına da, değil mi?
Tabii ki.
O kavramı uydurarak o alma konusunda sıkıntı yok mesela. Farsçadan, Arapçadan.
Aldıkları dil değil zaten. Arap harflerini kullanıyorlar kendi dillerinde öncelikle. Doğal olarak Arap harfleriyle birlikte de İslam kültürü, Arapçanın da temsil etmiş olduğu Arap kültürü dillerine sirayet etmiş oluyor. Hocamın da bahsetmiş olduğu gibi sadece Türkçe değil bu. Avrupa dillerine bile, Avrupa kültürlerine bile Arapça büyük oranda etki etmiş. Sizin bahsettiğiniz Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ve tefsiri konusundaki zorluklara...
Bu son Cumhuriyet dönemiyle beraber ortaya çıkan bir sıkıntı değil mi bu esasen?
Aynen öyle. Çünkü Türkler kendi dillerinde Arapçayı yoğun olarak kullandıkları dönemde Arapçadan Türkçe'ye katılan kelime ya da Arapça menşeli kelimelerin oranı kimi bilgilere göre %70-80 oranında. Yani Arapçanın Türkçe üzerindeki etkisi. Bu hatta şöyle diyenler bile var. Atatürk'ün yazmış olduğu nutukta bile, hı hı, bu Arapça menşeli kelimelerin nutuktaki oranı yaklaşık 50-60 civarında, %50-60 civarında.
Orada da yoğun bir Osmanlı Türkçesi
var,
kullanılıyor.
Aynen.
Ama biz açsak mesela o eski orijinal halini, bizim nesil şu anda onlar çok şey anlamıyor.
Maalesef. Yani, bu bir projeyle tabii ki maalesef
dilde kısırlaşma yaşandı.
Yok edilmeye çalışılmış. Maalesef ki burada bir kasıt da söz konusu. O yüzden belki Kadir Mısıroğlu hocamızı, üstadımızı da anmakta yarar var. Bin uydurma kelimeyi boykot diye bir kitabı vardır. Eğer dinleyicilerimiz o kitaba bakacak olurlarsa orada da görecekler. Bazı kelimelerin karşısına, Arapça kelimelerin, özellikle Arapça kelimelerin karşılığına uydurma kelimeler yerleştirmek suretiyle dilde bir kısırlaştırma Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde maalesef yapılmaya çalışılmış.
Gelelim tercüme ve meal
konusuna. Aynen oraya gelelim. Rahmetli Ahmet Hamdi Yazır hocamız Hak Dini Kur'an Dili kitabını tefsirini yazmış. Maalesef yazıldığı dilin anlaşılamaması sebebiyle bugün için yani birçok tercümesi, birçok sadeleştirilmesi yani yapılmış.
O bile yani Türkçe yazılmış, Türkçe Osmanlı Türkçesi yazılmış bir eseri bile siz sadeleştirme ihtiyacı duyuyorsunuz, zorunluluğu hissediyorsunuz.
Aynen, çünkü
bu acı bir şey.
Aynen, çok acı bir şey. Çünkü anlaşılamaz hale gelmiş. Dolayısıyla Arapça, sizin de başta buyurduğunuz gibi Arapça bilmek özellikle Müslüman bir millet için kültürel anlamda onun zenginliği demektir. Yani onun dilinin zenginliği anlamına gelir bir bakıma diyebiliriz. Yani şöyle bir iddiamız yok tabii ki. Başka dilleri öğrenilmesi ya da başka dilleri bilmenin bir zenginlik olmadığı anlamına gelmiyor bu.
Yani,
her dil biraz önce de söylediğimiz gibi kültürümüzde var olan bir tabirdir. Bir dil bir insandır. O yüzden ama Arapça bilmek bir Müslüman için ekstra önem arz eden bir
niye sizi geçmişinizle,
çünkü,
medeniyetinizle, tarihinizle, aynen, kültürünüzle buluşturduğu için o bağları onun aracılığıyla, çünkü o bir araç, dil dediğimiz önemli bir araç ve bu bağ ancak bu şekilde kurulabilir.
Elbette.
O yüzden o zaman çözüm de burada geliyor herhalde. Yani bu kısırlıktan kurtulmanın, bu çözümsüzlükten uzaklaşmanın yolu derin bağlarımızı tekrar hatırlamak, bunu hayatımıza, eğitim sistemimize koymaktan geçiyor değil mi?
Evet.
Kazım Hocam.
Şimdi geleceği inşa edebilmemiz için yani kadim olan bu kültüre dayanmamız lazım.
Evet.
Kadim olan bu kültüre yaslandığımız zaman biz ancak geleceğimizi inşa edebiliriz.
Eğer bir slogan atıyorum ben bu konuda. Eğer hedef göklerse onun yolu köklerden geçiyor.
Evet, kökler.
Yani köklerle gökleri buluşturmak gerekiyor.
Oraya yaslanıp oradan bir medeniyetin temel ayaklarından biri de dildir.
Evet.
Dil kısırlaşırsa, dil eğer güdükleşirse biz medeniyet inşasında bulunmamız söz konusu değil. Onun için eserlerimizde, geleceğe yönelik edebiyatımızda, sanatımızda dili çok kullanmamız gerekiyor. Onun için de bu kadim kültürü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Biz şöyle diyoruz. Yani bu zaman zaman bir takım Arap kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde diyoruz ki bu Arapların bir dili değil. Bu vahyin bir dili. Kur'an'ın bir dili.
Biz böyle
medeniyetin
bakıyoruz.
Bir dili.
Evet.
Yani bu bizim müşterek bir dilimiz.
Evet. Ortak yani, dil, ortak
yani
kültür,
vahyi
ortak
anlıyoruz.
Geçmiş.
Yani bugün yapılması gereken şu, yani Kur'an'ı iyi anlamak, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek sünnet-i seniyelerini iyi anlamak, hadis-i şeriflerini iyi anlamak için oradaki kastı, makadüs-ü şeria dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kastettiğini iyi anlayabilmek için bu dili geçmişiyle, geleceğiyle bağlantı kurarak bu dilin yapısını, kelimelerini, içerdiği anlam haritasını iyi çıkarmamız gerekiyor.
Evet.
Bunu da şu akademik bir seviyede yapmamız gerekiyor. Yani bu bizim ecdadımızın yaslanmış olduğu medeniyetin temel ayaklarından biridir.
Evet. Yani biz bu çok önemli bir vurgu. Evet. Var olan yapı içerisinde, sistem içinde, eğitim camiasında dediğiniz gibi o ciddi bir aynı zamanda müfredatı değil mi? Gerektiriyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu medeniyet bağıyla diliyle köprü kurmasının yolu aynı zamanda bu konuda alınacak siyasi kararlarla da ilişkili.
Kesinlikle.
Değil mi? Yani şimdi sizin siyasi olarak tıkanmış olduğunuz dönemlerde ve zamanlarda eliniz kolunuz bağlı. Ama şimdi diyelim ki yaşadığımız günümüzde bu konuda o zaman bize bir sorumluluk düşüyor. Böyle bir rahatlığımız varsa bu rahatlığı bir tarafa bırakıp o zaman bunu ciddi ciddi bizim yeni neslimizle, gençlerimizle, genç kuşakla buluşturmanın yollarını aramak gerekiyor ki birazdan zaten ikinci bölümde programın bu konuyu paylaşacağız.
Bu noktaya eğer izin verirseniz şöyle bir katkıda da bulunmak istiyorum ben. Malum siz de söylediniz, siyasi işin siyasi boyutunda şöyle bir taraf da var. Türkiye yıllarca bölge kendi içinde bulunduğu hinterlandına, bölgesine, bölge halklarına kendini anlatmakta güçlük çekti.
Bir de kendi içine kapandı.
Aynen. Ciddi sıkıntı.
Yani demir perde ülkeleri gibi.
Yani şimdi mesela biz kabul edelim veya etmeyelim, bulunduğumuz coğrafya bizim komşularımız olan Araplarla iç içe yaşadığımız bir coğrafya.
Coğrafya, evet.
Dolayısıyla kültür, bu kültürden, Arap kültüründen, yani İslam kültüründen uzaklaştığımız dönemlerde gerçekten aramızda bir takım hilaflar, bir takım düşmanlıklar oluşmuş. Bu düşmanlıklar elbette çeşitli başka nedenlere dayanan düşmanlıklar olmakla birlikte birbirimizi anlayamamamıza dayalı bir düşmanlıklar da oluşmuş. Anlayamamamızın birinci sebebi de dil ile olan bağımızın kopmuş olması. Ben somut bir örnek de vermek isterim bu hususta.
Buyurun.
Türkiye'nin dünyaya anlatıldığı durumlarda bazen bakarsınız başkaları sizin hakkınızda yorumlar yapar. Özellikle dünya medyasında bir Türk entelektüel düzeyde Arapça bilen bir Türk bulunamadığı için Türkiye ile ilgili herhangi bir global bir mesele, yani uluslararası düzeyde bir problemi bile bakarsınız bir Mısırlı veya bir Suriyeli, bir başka entelektüel, evet, Lübnanlı yorum yapıyordur. Uluslararası televizyonlarda böyle gördüğümüz zamanlar olur. Şu anda son dönemde bile, son 10 yıl, 20 yılın coğrafyamızdaki medya olaylarında bile hep bu Türkiye'nin kendi iç meselelerinden biri olsa bile bu PKK meselesinde, evet, hep Arap dünyasına sanki Türk ordusu, yani Kürt halkına zulüm uyguluyor gibi bir
algı operasyonuyla bu mesaj vermeye çalışıldı.
Bazen bu kasıtlı olarak, kasıtlı, bazen de kasıtsız olarak bile. Çünkü Türkiye'yi kendi içinden tanıyan insanlar olmadığı için bunları nakledenler, evet. Bazen bu şekilde
bu bağlar kurulmadığı için, bu ilişkiler sağlanmadığı
maalesef,
için, evet, diyorsunuz.
Bu bakımdan da
ama
çok önemli.
Ama şimdi günümüzde hamdolsun hani televizyon, yayıncılık, medya çok önemli.
Gelişiyor.
Mesela TRT diyelim ki bu konuda çok ciddi bir adım attı, değil mi?
Evet.
TRT Arapça adıyla,
evet, bu çok önemli
bir yayıncılık
katkı.
Yani tüm Arap dünyasına, tabii, Arapça konuşan ülkelere ulaşma bağlamında, hı hı, bu çok ciddi. Yani bizim de kendi kadim medeniyetimizi, kültürümüzü aktarma anlamında medya aracıyla ciddi adımlar atıldı. Evet, programımızın bu ikinci bölümünde uluslararası düzeyde yapılan bir etkinlik, bir yarışmadan bahsedeceğiz. Ki bu yıl 6.sı gerçekleştirilecek. 6. Arapça yarışmaları ki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde, bakanlık düzeyinde yapılan önemli bir etkinlik. Önümüzdeki günlerde buluşacak, yapılacak, gerçekleşecek ve bununla ilgili bu yarışmanın da tabaşından beri organizasyon içinde yer alan Kazım Hocamıza hemen yöneltelim. Bu fikir, bu yarışmayı yapma düşüncesi nasıl oluştu? Bunun bir kısa tarihini, geçmişini bizimle paylaşır mısınız?
Evet, bundan 6 sene önce İmam Hatip liselerimizde malum Arapça derslerimiz vardı. Arapça, evet, derslerimiz soğuk, ağır metinler, öğrencilerimizin çok talep etmediği bir dersti. Ben de
olabildiğince sıkıcıydı, değil mi?
Sıkıcı bir
böyle
dersti.
Sarf, naif.
Ağır, gramer yüklü bir dersti. Biz Akademi Lisan İlmi Araştırmalar Derneği olarak dedik ki Türkiye'de bu Arapçayı daha, evet, sevimli hale getirelim. Şiiriyle, hitabetiyle, tiyatrosuyla, musikisiyle,
ha, değişik boyutlarıyla
nasıl gündeme getirebiliriz diye bu konuda biraz kafa yorduk.
Evet.
Doktor Muhammed Hamidullah Ağrakşa Bey ile ilk oturduğumuzda Arapçayı nasıl sevimli hale getiririz? İşte Adem Hocam'la birlikte. Adem Hocam bizim dış ilişkilerimize bakıyordu.
Evet.
Dolayısıyla bir ekip olarak, böyle bir üçlü bir ekip olarak dedik ki İstanbul'da 25 tane imam hatip var. Bu 25 tane imam hatipte ne yapabiliriz? Bu Arapçayı nasıl sevimli hale getirebiliriz?
Yani önce küçük çapta, küçük İstanbul'da çaplı, okullar İstanbul arasında başladı. Bu olay sonra uluslararası boyuta taşındı.
Biz tabii burada şunu düşündük. Dedik ki bu dil sadece kramer ağırlıklı bir dil değil. Bu dilin bir estetik yönü var.
Evet.
Bir şiiri var. Çünkü Arapçanın kadim geleneğinde, şifahi kültürde Arap şairler
şiirler
var.
Şiirler ve şairler,
yani,
değil mi? Vazgeçilmez.
Yani cahiliye döneminde ve İslam döneminde Muallaka-i Seba'a var. İşte Kur'an onlara meydan okuyarak Kabe'nin evet, indirilmesini sağlıyor. Ve şairler bu Kur'an'ın bu fesahat ve belagatı karşısında secdeye kapanıyorlar. Diyorlar ki çok mükemmel.
Aciz kalıyorlar.
Aciz kalıyorlar Kur'an'ın icazı karşısında. Dolayısıyla biz bu dili nasıl sevimli hale getirebiliriz? Kafamızda bu projeyi oluşturduk ve okul bilgi yarışması şeklinde işte şiir, hitabet, musiki, ondan sonra tiyatro. Yani Arapça tiyatro yapılabilir mi? Bu okullarımızı ziyarete gittik. Bütün İmam Hatip liselerimizi.
Evet.
İlk karşılaştığımızda tabii meslek dersleri öğretmen arkadaşlarımızla ya bu nasıl olacak? Yani
dirençle mi karşılaştınız?
Ya o zaman da şöyle bir durumumuz vardı. Öğrencilerimiz malum olduğu üzere o süreçte puanları kırılarak İmam Hatiplerde kırıldığı için üst düzeyde öğrenci gelmiyordu. Vasat evet. düzeyde öğrenciler geliyordu. Ya bunlarla nasıl yapacağız bu işi derken Allah Azze ve Celle bize yardım etti ve biz 25 İmam Hatip'teki bu gönüldaşlarımızla yani bu işe gönül veren Arapça öğretmenleri, meslek dersleri, öğretmen arkadaşlarımızla bu projemizi anlattık. Ne Onlar güzel. Da hocam bu işi yapalım dediler. Önce bilgi yarışması yapacağız. İşte sonra hitabet, şiir, tiyatro, musiki. Biz bunlarla ilgili metinler çıkardık. Okullarımız toplantı yaptık. Temsilci öğretmen arkadaşlarla, zümre başkanlar arkadaşlarla.
Evet.
Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nde bundan 6 sene önce Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nde burada müdür beye de teşekkür ediyorum. Salonu bize açtı. Orada 25 İmam Hatip öğrencilerimizin yaptığı etkinlik oldu.
Ya Beyoğlu İmam Hatip bu işin başlangıcı, evet, yani ev sahipliğini
yaptı. Mahmut Hocama da teşekkür ediyorum. Ve öğrencilerin orada konaklanması, yemekleri benzeri şeklinde bize destek oldular. Biz orada bu programı icra ettik. Ve hiç unutmuyorum, biz Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin müdürü Ercan Bey orada bir konuşma yaptı. O hala kulaklarımda. Diyor ki, hocam biz hep puanımız kırılıyor, bunlarla uğraştık. Ya öğrencilerimiz ne güzel şeyler ortaya çıkardılar gibi.
Yani şu puandan ve yani, sınavdan bir kurtarsak çocukları.
Yani bunu ifade etti ve orada öğrencilerimizde şu heyecanı gördük. Bu dili çok güzel veda hutbesinin Arapça olarak vermiştik. Bir de Endülüs, Retaül Endülüs adlı İbn-i Ravendi'nin bu şiirini Endülüs'ü anlatan, Endülüs'e ağıt şeklinde. Bunun Arapçasını çok güzel, duygulu bir şekilde çocuklarımız okudu. Ondan sonra bir tiyatro, Batı'dan Gelen Adam şeklinde bir Arapça bir tiyatromuz vardı. O tiyatro sergilendi. Yarım saat süren bir tiyatro şeklinde. İşte musiki şeklinde işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e naatları şeklinde onları ifade edildi. Bu yarışma daha sonra Anadolu'da büyük talepler gördü.
Evet.
Dediler ki bunu muhakkak Anadolu'daki İmam Hatiplerle de uygulamak istiyoruz diye. Hı-hı. Fakat biz Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden o zaman Profesör Doktor İrfan Aycan Bey, kendisine teşekkür ediyoruz. Bir protokol imzalandı Milli Eğitim Bakanlığı ile Akademi Lisan İlmi Araştırmalar Derneği arasında. Bu program Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün yarışmaları içerisine girdi.
Evet.
Şu anda resmi bir yarışma olarak biz de sekreterya yani organizasyon kısmını biz de yürütüyoruz birlikte. Ben burada özellikle şu anda Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Bey'in bu konuda Nazif Yılmaz Bey'in çok büyük katkıları var.
Evet.
Kendisi bu işi
teşekkür
çok önemsiyor. Dolayısıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün yarışmalarının içerisinde Kur'an yarışması, hitabet yarışması gibi burada Arapça yarışması da böylece gündeminde yerini almış oldu.
Şimdi İmam Hatiplere o zaman yeni bir hava, yeni bir heyecan değil mi? Bu vesileyle
evet.
gelmiş oldu. Çünkü
evet.
niye? Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımız her yıl bunun heyecanını yaşıyorlar. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Aynı zamanda dolaylı olarak da ciddi kazanımlar elde
evet,
ediyorlar. Yani işin bir de eğitim öğretim boyutuna baktığınızda yarışmanın daha ötesinde faydaları var.
Evet.
Değil mi? Adem Hocam, uluslararası boyutuyla ilgili neler söyleriz bu yarışmanın? Siz çünkü bir de uluslararası ayağını değil mi?
Aynen.
Organizasyonun
şöyle başlayayım. Ben Arapça bildiğim için dünyanın neresine gittiysem mesela hiçbir zorluk çekmedim. Yani Arapça bilmenin böyle de bir tarafı var. Cenab-ı Hak gerçekten mesela ben Rusya'ya gittim. Rusya'da tamam Müslümanlar var ama mesela Filipinlere gittim. Nereye gittimse, dünyanın neresine gittimse ya gayrimüslim ülkelerde bile Arapça biliyor olmam hasebiyle işimi rahatlıkla halledebildim.
Küçük
hiçbir
bir
sorun yaşamadan mesela.
Dünyada nüfus içerisinde Arapçayı konuşan kaç kişi var yaklaşık hocam?
Şöyle söyleyeyim. Arap halkların yani ana dili Arapça olanların dünya yüzeyindeki nüfus oranı yani 300 milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği sayıya göre Arapça konuşan dünya yüzeyinde Arapça konuşan halkların sayısı 425 milyon civarında.
Ciddi bir rakam.
Resmi rakamdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler 6. resmi dil olarak Arapçayı kabul etti.
Bu da önemli bir kriter.
Birleşmiş Milletler'in kararları şu anda 6 resmi dilde yayınlanıyor. Yani Birleşmiş Milletler'de bir program icra edildiğinde 6 resmi dilde gerek sözlü gerekse yazılı tercümeler yapılıyor. Bu da bir başka tarafı.
Bir de kelime haznesi boyutuyla değil mi? Evet. Arapça çok zengin olan mesela sözcük dağarcığı.
Arapça yaşayan diller arasında şu anda 1 milyonun üzerinde müfredata sahip olan çok zengin bir dil.
İkinci sırada İngilizce geliyor.
İkinci sırada gelen İngilizce bile onun yarısı kadar müfredata sahip, yaklaşık 600 bin civarında. Ya da
bu bile bir gösterge.
Aynen, çok
dilin zenginliği açısından.
Ciddi bir.
Gelelim uluslararası yarışmanın boyutuna.
Yarışmaların uluslararası boyutuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Biz tabii bu yarışmalar başladıktan sonra Türkiye düzeyinde ikincisi yapıldığında o zaman 375 kadar üniversite lisesi vardı Türkiye'de ve yaklaşık 180 bin öğrenci okuyordu 2011 yılında.
Evet.
Bugün itibariyle ortaokullarla ile birlikte binleri bulmuş durumda okulların seviyesi, İmam Hatip liselerinin. Yani sadece İmam Hatip liselerinin sayısı zannediyorum şurada resmi son güncel rakamlar da var. 922 İmam Hatip lisesi var.
Lisesi var.
1149 da
ortaokul
var Türkiye'de.
Çok ciddi bir rakam.
Bu evet.
Potansiyel.
Evet, 2014-2015 yılı itibariyle de Türkiye bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda ortaokul ve liseleriyle birlikte. Yani biz sadece İstanbul'da yaptığımız 2010 yılında İstanbul'daki 25 okulda okuyan öğrenci sayısı 30 bin civarındaydı. Şu anda 180 bine ulaşmış durumda yaklaşık. Sadece İstanbul düzeyinde. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel. Bu potansiyelin Arapça öğretimine kir. Arapça İmam Hatip liselerinde resmi dil olarak, daha doğrusu mecburi yabancı dil olarak okutuluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu mecburi bir dersin, mecburi olarak öğretilen bir dersin daha iyi öğrenilmesine katkı
sağlamak
maksadıyla amacıyla bu proje başlatılmış durumda. Akademi Lisan ve İlmi Araştırma Derneği tüm yöneticilerinin Arapça bilenlerden oluşması gibi bir özelliğe sahip bir dernek. Ve bütün yöneticileri ve üyeleri Arapça bilenlerden oluştuğu için de uzmanlık alanı diyebileceğimiz, bu alan uzmanlık alanı diyebileceğimiz bir durum söz konusu. O yüzden biz ikinci yarışmalardan itibaren bu yarışmaları hem Türkiye düzeyinde bütün Türkiye'deki okullar arasında hem de Türkiye'nin dışındaki Arapça eğitimi veren ve lise düzeyinde Arapça öğretimi veren okullar arasında da yapabilir miyiz diye düşünürken üçüncü yarışmalarda biz bunu Balkan ülkelerine açalım diye düşündük.
Evet, Balkanlarla mı başladı?
Balkanlarla uluslararası düzeyi başladı ve Balkanlardan o zaman 8 ülkenin okullarından öğrenciler kendi aralarında önce yaptıkları elemeler sonrasında finale kalanlarını Türkiye'ye gönderdiler. Biz de Türkiye'de finallere kalanlarla birlikte Bursa'da onların uluslararası finallerini organize ettik. Bu şu anda ise biraz farklılaşmış durumda uluslararası ayağı. Türkiye'de dünyanın 54 ülkesinden okuyan
uluslararası İmam Hatipler var.
Bin küsur öğrencinin buralarda okuduğu uluslararası düzeyde İmam Hatip okulları var. Bir tanesi bunların Kayseri'de Germirli İmam Hatip Lisesi, bir tanesi Konya'da Mevlana İmam Hatip Lisesi,
bir
tanesi de İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi. Burada okuyan binin üzerinde öğrenci var. Biz bu sene biraz da yurt dışından öğrenci getirmenin zorluğu sebebiyle burada okuyan öğrencileri yarışmaya sürecine dahil etmek suretiyle uluslararası boyutunu yaptık. Şu anda tabii geçmiş dönemde Nisan ayının içinde ve Mayıs ayının başında bunların bölge elemeleri tamamlandı. Yani Afrika bölgesini temsil edenler, Avrupa bölgesini ve Balkanlar bölgelerini temsil edenler şu anda belirlenmiş durumda. İnşallah 21 Mayıs tarihinde Kayseri'de Türkiye finali ve uluslararası finali.
Şimdi o boyuta geleceğiz. O konuda da Kazım Hocam'dan bilgi isteyeceğim. Şimdi İstanbul'la başladı, sonra Bursa, sonra
Kayseri şimdi.
Şimdi altıncısını evet. Kayseri'de gerçekleştireceğiz. Özel bir torpil mi yaptınız Kazım Hocam Kayseri için yoksa? evet, nedir Kayseri ayağında şimdi, biraz bize tarihi uygulamanın evet, içeriği konusunda şimdi, bilgi aktarırsanız sevinirim.
Kayseri olması şu anlamda önemli. Çünkü Kayseri kadim bir kültüre sahip. Kayseri'nin tarihine baktığımız zaman Davud-u el-Kayseri Hazretleri, gerçekten düşünce dünyamıza özellikle Osmanlı eğitim sistemine çok büyük katkılar olan bir zat.
Evet.
Bunların ve Kayseri'nin tarihine baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Arapça çok büyük önem yer arz etmiş. Özellikle Osmanlı dönemindeki medreseleriyle Kayseri hele Cumhuriyet döneminde de tevarüs eden o gelenek devam etmiş. Çocukluk dönemlerimizde de ben hatırlıyorum. Kadı Beyzavi tefsiri Emir Sultan Camisi'nde rahmetli Sadık hocamız okuturdu. Ve birçok cami kebir orada
hoca eski medrese geleneği
eski
yaşatılmış
Mültekal ve yaşatılıyor. Kitapları okutulurdu.
Evet.
Celaleyn tefsirleri okutulurdu. Bu gelenek aynı zamanda Farsça ben hatırlıyorum çocukluk dönemimde okunurdu. Kayseri uleması dolayısıyla ilmi yönü, biz Kayserili olmamız hasebiyle hep ticaret ön plana çıkıyor. Oysa
bir de ilmi
Kayseri'nin
yönü var,
ilmi yönü evet, daha derinlikli ve evet, daha ağırlıklı bir yönü var. Dolayısıyla 6. Arapça yarışmasına yakışan bir şehir olması hasebiyle
diyorsunuz ki
Kayseri,
özel bir iltimas evet, yok. Yok. Kayseri bunu çoktan hak etti.
Çoktan hak etti. Kayseri evet, bunu çünkü Kayseri'nin kadim tarihiyle de uyum değil içerisinde
değil
olan.
Yani yaparken
çünkü,
de siz buna dikkat ediyorsunuz
evet,
değil mi? Her
bu çok önemli.
Yapılacak çünkü, şehrin seçimi konusunda da bir hassasiyetiniz var.
Kayseri her ne kadar yani günümüzde modern bir şehir olarak algılanıyorsa kadim bir kültürü, İpek yolunun bulunduğu
evet,
ve medeniyetlerin geçiş
buluşma
noktası ve özellikle de yani Osmanlı eğitim sisteminin yani şekillenmesinde katkıları olan Davud-i el-Kayseri, Davudi gelenek ya yani İbn Arabi geleneği olan o gelenekin menbaıdır Kayseri. Bu anlamda Kayseri'nin hafızasının bunu iyi algılaması gerekir. Kadim kültürünü çok iyi bilmesi gerekir. Özellikle bu kültürel alanda bu değerlerimizin ortaya çıkartılması gerekiyordu. Allah nasip ederse işte bu yarışma 24.500 öğrencimiz elenerek bu yarışmaya geldi. Şu anda birinciler. İmam Hatip ortaokulları da bu sene ilk defa bu yarışmaya katıldılar.
Ne güzel.
Onlar da yaklaşık olarak yani bin küsür okulumuzun iştirakiyle.
Şimdi büyük bir heyecan o zaman.
Heyecan
sadece öğrencilerimizi,
oluştu,
hocalarımızı, okullarımızı
gerek
değil
ortaokul,
mi?
Gerek ortaokul, gerek
herkesin gözü dikkati Kayseri'ye yoğunlaştı.
Kayseri'ye
yarışmaya, finale.
Üç gün boyunca.
Nedir hocam? Biraz detay bilgi verebilir misiniz? Tarih, yer konusunda,
evet,
akışla alakalı, programın içeriğiyle ilgili.
Kim der? Kayseri İmam Hatip Mezunlar Mensupları Derneği olarak. Yani
ki
bu
beraber yapıyorsunuz değil mi?
Evet, onlarla beraber yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dolayısıyla oradaki milli eğitim müdürlüklerimizde ondan
evet,
sonra çeşitli STK'lar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz.
Büyük bir organizasyon.
Organizasyon yaklaşık yurt içerisinden 600 misafir, yani yarışmacı öğrenci, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz iştirak edecekler. Özellikle ilim yayma cemiyetimiz ve diğer STK sivil toplum kuruluşlarımız, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yapacaklar, ağırlayacaklar, şehrimizi gezdirecekler. Şehrin tanınmasına da büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda yurt dışından da işte Adem Hocam birazdan bahsedecek. Yurt dışından da birçok Arap ülkelerinden de misafirler gelecek. Bu yarışma yapılmadan önce yurt dışı işte Adem Hocam'ın organizasyonunda yurt dışına heyetlerimiz gittiler. Mağrip'ten ta Yemen'e kadar birçok Arap ülkelerinde özellikle Körfez ülkelerinde birçok yerlerde televizyonlarda, medyada bu Arapça yarışmalarının tanıtımları yapıldı. Ve şu anda Cezayir Şuruk Televizyonu ve Yemen'de bir kanalımız Bunu canlı yayınlayacaklar.
Bu da önemli.
Bu da önemli. Yani Kayseri bir nevi, yani bütün Arap dünyasında da
tanınmış olacak, bilinmiş olacak.
Zaten bizim ilk yarışmamızı El Cezire Mubaşir canlı yayınlamıştı. TRT Türkiye, kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar da canlı yayınlayacaklar. TRT Diyanet canlı yayınlayacak.
Dolayısıyla Balkanlar, Orta Asya,
yani
değil mi?
Yerel yani televizyonlarımız, Dost TV ta ilk yarışmalarımızdan beri sürekli canlı yayınlıyorlar. Ben bu kanallarımızda Allah razı olsun yerli ve uluslararası yayınlar yapılacak.
Ne zaman başlayacak program?
20'sinde başlayacak programımız. 20 çarşamba 20'sinde.
20 Mayıs çarşamba günü nerede başlayacak?
Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde başlayacak. Ve Allah nasip edersek ne derse, yani 20'sinde de 21-22'sinde de bu program devam edecek.
22'sinde final.
22'sinde finalimiz.
Cuma günü.
Cuma namazından sonra ödül töreni ve kapanış olacak. Hasreten burada kanalınız, yani Erkam Radyo kanalıyla da Kayseri'deki bütün dostlarımızı bu programa davet ediyoruz.
Evet.
Katılmalarını, bu şenlikte bulunmalarını istiyoruz. Kur'an'ın dili, vahyin dili olan bu Arapçanın orada öğrencilerimiz üzerinde yaptıkları etkinlikleri görmelerini temenni
i̇nşallah,
ediyoruz.
Bu çok inşallah. Önemli. Çünkü hem Kayseri için önemli, hem bu milletin çocukları, gençleri için önemli.
Özellikle de yani bir takım, yani öğrencilerimizi de ödüllendiriyoruz. Kendilerine bir takım ödüller.
Ödüller işte. De güzel ödüller,
ödüller
olsa
güzel
gerek
ödüller.
Değil mi yani?
Birincilere umre ödülleri.
Umre ödülleri
14
var.
Tane umremiz var. Yani başarılı olan, birinci olan öğrencilerimiz umre ile taltif ediliyorlar. Yani bu konuda da özellikle iş adamlarımızdan, camiamızın iş adamlarından öğrencilerimize destek olmalarını temenni ediyoruz.
O zaman bu da bir duyuru olmuş olsun.
Bu da bir duyuru olsun.
Yani orada teşvik her ne kadar, kaç demiştiniz umre ödülü?
14.
Ama niye bu 24 olmasın değil
evet,
mi yani?
Neden olmasın?
34 olmasın. Şimdi buradan hem Kayseri'li iş adamlarımız, eğer bizi dinliyorlarsa bunlardan hasreten rica ediyoruz.
Sahip bu, çıkmalarını istiyoruz.
Kayseri'li iş adamı olup da İstanbul'da yaşayanlar da var. Konya'da, Ankara'da yaşayanlar da var.
Evet.
Ama bütün iş adamlarımıza, bütün gönüllü, hayırsever insanlarımıza duyurmuş olalım. Bu vesileyle, bu teşviktir değil mi çocuklarımıza?
Evet.
Umre ödülü vesilesiyle Arapçanın önemini vurgulatmış, dünyalarına onların bunu koymuş olacağız diyoruz.
Evet.
Ne güzel, Allah yolunuzu açık etsin diyelim.
Amin.
Adem Hocam, siz de biraz bize bu işin uluslararası boyutunun katılımcılar açısından onunla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Şimdi tabii final programı hocamızın da söylediği gibi ayın 20'sinde ortaokulların Türkiye finaliyle başlayacak.
Evet.
Ortaokullarımız Türkiye finalinde Türkiye final yarışmalarında belirlenmiş olacaklar. Ortaokullar bu sene farklı bir dal olarak Arapça şarkı söyleme yarışması da yapıyorlar. Hı. Şimdiye kadar elemeleri, onların hem bölge elemeleri hem de il elemeleri videonu çek gönder şeklindeki bir projeyle gerçekleştirildi. Biz ortaokullarımızdaki öğrencilerimizin yine bizim belirleyip web sitesi üzerinden onlara duyurduğumuz, onlara ilettiğimiz şarkı, çocuk şarkılarını ezberlemek suretiyle onları birebir icra ettiler. Ve bunları videoya kaydetmek suretiyle bize gönderdiler. Ve bunlar çok ciddi bir ve titiz bir eleme sonrasında şu anda Türkiye finalinde yarışmayı hak edenler şeklinde belirlendi. Ve bunların inşallah son olarak birebir sahne icraatıyla orada finalleri gerçekleştirilecek 20'sinde. Ayın 21'inde ise İmatip liselerinin kendi aralarındaki bilgi yarışmaları ve şiir yarışmaları ve de piyes yarışması diyebileceğimiz metin canlandırma yarışmaları tamamlanmış olacak inşallah.
Evet.
Son gün Cuma günü ise ayın 22'sinde ise ödül töreni ve canlı yayın programı var. Saat 2'de başlayan, hocamız onu anlattı. Biz bu canlı yayın ve ödül töreni, canlı yayınlanan ödül töreni programına Arap dünyasından da, İslam dünyasından da genel
olarak
tabii ki Endonezya'dan ve Balkan ülkelerindeki özellikle üniversitelerin Arapça bölüm başkanı olan veya bir şekilde Arapça öğretimiyle, eğitimiyle ilgilenen yetkilileri davet ediyoruz. Yaklaşık her sene 50'ye yakın yetkili bizim bu programlarımıza katılmak suretiyle bu organizasyondan haberdar oluyorlar.
Evet.
Maksadımız ne? Maksadımız şu. Biz bu yarışmaları Türkiye'den, merkezi Türkiye'de olan bu yarışmaları inşallah ileride belki de
dünyaya taşımak.
Birkaç sene sonra. Önce Arap olmayan halklar, Müslüman halklar arasında malumunuz 57 tane İslam ülkesi var yeryüzünde. İslam önce İslam ülkeleri arasında, sonra da Arap ülkelerini de işin içine katmak suretiyle toplam bütün bu 1,5 milyarlık İslam dünyasında bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Eğer Cenab-ı Hak nasip ederse
inşallah.
İnşallah. Dolayısıyla bu faaliyetimizden haberdar olsun istiyoruz. Bakın şöyle bir nokta var. Biz istemediğimiz, bazen istemediğimiz veya hayır görmediğimiz meseleler yaşıyoruz. Konular ya olaylarla iç içe kalıyoruz. Coğrafyamızda yaşanan harpler sebebiyle şu anda 3 kadim medeniyetin, Bağdat medeniyetinin, Şam medeniyetinin ve Mısır, Kahire medeniyetinin halklarını na kucak açmış ve onları misafir etmiş durumdayız. Aslında bir nevi ve bunlar Arap dostlarımız ve bir nevi aslında Cenab-ı Hak bizim istemediğimiz ya da sevmediğimiz bir harp dolayısıyla
bizi birbirimize yakınlaştırdı, kardeşleştirdi dedin ya.
Elbette. Ve biz onlara şu anda ensarlık ediyoruz. Hı. Ve bu çok önemli bir nokta. Belki biz Cenab-ı Hak bizi de
demiş,
tamam onları harple ve savaşla deniyor,
imtihan ediyor
ama bizi de onlarla olan bu ilişkimizi, hukukumuzu nasıl şekillendireceğimizle belki imtihan ediyor. Dolayısıyla bu noktayı
i̇nşallah
da ben
imtihanımızı başarıyla
inşallah
diyoruz,
temenni ediyorum.
Diyoruz.
Dolayısıyla inşallah bu yarışmalar vesilesiyle de halklar, yani İslam ümmeti daha bir sıkı bir şekilde kucaklaşmış olur temennisiyle.
İnşallah diyoruz. Geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Bu vesileyle inşallah geleceğimiz, çocuklarımız, neslimiz ve yeni bir medeniyet eğer kurulacaksa, değil mi?
Evet.
Bu adımlarla ancak bunlar gerçekleşecek, temenni ve duasıyla. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
Sağ olun.
Evet, değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.